Ayrım 41, sayfa 323. Avusturya uzun zaman din ve devlet işlerini birbirinden ayıramamıştı. Şimdi aynı ülke Hristiyan mezhepler arasında barış fikrinin lideri. Bunların arasındaki en büyük sorun eski Roma ile yeni Roma arasında kim önce gelecek meselesi. Dolayısıyla Katolikler ile Ortodokslar arasındaki bu çekişme günümüze kadar da sürdü. Şimdi Papa'nın Türkiye'yi ziyaretinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de İstanbul'a gidip Patrik'le görüşmesiydi. Burada Bartolomeos'un ödül alması da anlamlı. Avusturya'da din ve devletin ayrılması ancak 1960'larda mümkün olmuştu. Yarım bir laiklik, bir papazın Kardinal König'in girişimiyle başladı. O dönemde muhafazakar Avusturya hükümeti ile kilise arasında çok büyük bir işbirliği vardı. 1960'lardan sonra Kardinal König'in Avusturya Katolik Kilisesi'nin başpiskoposu olduğu dönemde devlet işleriyle kilise arasındaki sınırlar çizildi. Fransa gibi laik bir sistem olmasa da kiliseden uzaklaşma sağlandı. Laikliğe 20. yüzyılın ortasında adım atmışlardı ve hala tam olarak laik değillerdi. Kilise devlet işleri birbirleriyle ilişkiliydi. Orada derin ve yakın bağlar vardı ve bu bağların kökleri yüzlerce yıl öncesine uzanıyordu. Avusturya bu oyuna asırlık bir geçmişle bağlıydı. Bir zamanlar kıta Avrupa'sının en güçlü ve nüfuzlu monarşik devletiydi. Krallar ve papazlarla yönetilmekteydi. Balkanlar'da ve Orta Avrupa'da Rus İmparatorluğu ile sıkı bir mücadeleye girişmiş, Germen Birliği kurmaya çalışıyordu. Bir asır sonra Avrupa Birliği'nin en tutucu üyesi ve en büyük Türk karşıtı olarak göz dolduruyordu. Avusturya, Hristiyan Avrupa fikrinin kalesiydi. Avrupa'nın Hristiyan başkanları 50. doğum günlerine Türkiye'yi davet etmediler. Alman Başbakanı Merkel mesajında Türkiye ile ilişkiler 50 yıl sonra daha iyi olacak cümlesine yer verdi. Avusturya Başbakanı Alfred Guggenbauer ise Avrupa Birliği Türkiye için hazır değildir dedi. Avusturya kendini Avrupa'yı ve Hristiyanlığı Türk tehdidinden kurtaran devlet olarak tanımlıyordu. Diğer Avrupa uluslarına biz olmasaydık şimdi Müslümanınız diyordu. Bu fikirlere karşı çıkanların başında Yeşiller geliyor. Tüm Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'yi demokrasi ve özgürlükler konusunda en çok suçlayan onlar. Ama mültecilik söylemleriyle de ortadalar. Alexander van der Bellen, Avrupa'daki Türk karşıtı hareket hakkında ne düşünüyorsunuz? Soruma şu yanıtı veriyor. Bence temel sebep Avrupa'daki işsizlik. Günah keçisi arıyorlar ve günah keçisi de yabancılar. Türkiye'nin birlik üyeliğinin Avusturya halkında bir korku unsuru olduğunu hatırlıyorum. Van Bellen tanıdık cümlelerle devam ediyor. Türkiye'nin ciddiye alması ve düzeltmesi gereken sorunları var. Mesela azınlık hakları, kadın hakları ve benzeri konular. Bir de Türkiye'de ordunun etkisi üzerinde durulmalı. Bu etki birlik üyeliği önünde ciddi bir engel. Türkiye'de ordunun rolü sık sık gündeme geliyor ama nedense kimse Fransa'da, Yunanistan'da ve diğer Avrupa ülkelerinde ordunun rolünü sorgulamıyor. Fransa'nın ya da Yunanistan'ın güçlü ordusu hiç konuşulmuyor. Neden diye soruyorum ilk kez. Ben ordunun nelere ne kadar karıştığından söz ediyorum. Bu Avrupa Birliği'nde olan bir ülke için kabul edilemez bir durum. Elimde yine cevapsız bırakılmış sorularla kalmıştım. Sırada Af örgütü vardı. Türkiye'ye ağır eleştiriler yönelten Af örgütü Avusturya yetkilisi Heinz Papfeld'e korkunç istatistikleri sordu. Sizin istatistiklerinize göre Avusturya'da geçen yıl 1100 ırkçı saldırı olmuş. Polis teröründen bahsediliyor, göçmenlere işkenceden söz ediliyor. Kabul etmek lazım ki ülkemizde ırkçı saldırılar oluyor diyor. Ona Bakery J davasını hatırlatıyorum. Evet o bir mülteciydi diye söze başlıyorum. Polis tarafından sınır dışı edilirken direniş gösterdi ve işler kontrolden çıktı. Utanarak söylüyorum, işkence gördü, ölümle tehdit edildi. Araba ile üzerinden geçildi. Ve ben Avrupa'dan yükselen koroyu hatırlıyorum. Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin AB'ye üyelik yönündeki en büyük engel olduğunu haykıran koro, iş Avrupa'daki ihlallere gelince başka bir tartışma konusu derdi. Profesör Wochalka da öyle demişti. Türkiye'nin bir Kürt ve Ermeni meselesi var. Türkiye'nin bir türlü itiraf edemediği Ermeni soykırımı gerçeği birçok insan için hazmedilemez bir sorun. Ermeni ve Kürt sorunu her adımda önünüze çıkan bir başka klişeydi. Avusturya Af Örgütü'nün kapısının dibinde duran aynı ayın dergisine gözüm takılmıştı. Kapakta Türkiye vardı. Hrant Dink'in cenaze töreninde ağlayan bir Ermeni genç kız. İç sayfalarda ise bir Türk milliyetçisinin portresi. Sakalları uzamış, sokaklarda bayrak tutan tombul ve bakımsız bir vatandaşımız. Ağzındaki 32 dişi görünecek şekilde bağırmaktaydı. Dergi bu garip resmi işte Türk, işte barbar diye sunmaktaydı. Avusturya ceza yasasında soykırımla ilgili oldukça sert maddeler vardı. Avusturya'da Yahudi soykırımı olmamıştır demek yasaktı. Acaba Fransa'daki yasanın benzeri burada var mıydı? Avusturya'nın Türk milletvekillerine sorduk. Yeşiller Partisi'nden milletvekili olan Alev Korun, Ermeni meselesine yorum yapmayacağını belirtmişti. Şirvan Hanım, Hristiyan Demokrat Partisi'ndendi. Katoliklerin siyasi duruşunu sorduğunda çok enteresan bir soru ama cevaplamayacağım demişti. Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Nurten Yılmaz biraz daha açık sözlüydü. Avusturya 1994'teki Hocalı katliamı ile niye bu kadar ilgilenmiyor ya da Kıbrıs'taki katliama ilgi göstermiyor ya da Ruanda ve Cezayir katliamını gündeme getirmiyor da Türkiye'ye odaklanıyor? Sorumu, bu ülkelerden hiçbir AB'ye girmeye kalkışmadı. Kapıyı çalan Türkiye diye cevaplamıştı. Nurten Hanım dayatmaların Avrupa Birliği kapısında beklemekle ilgili olduğunu söylüyordu. Avusturya halkı Türkiye'nin AB üyeliğine %85 oranında karşı çıkıyordu. Sokaklarda mikrofon uzattığımız herkes soruyu duyunca malum tepkiyi veriyordu. Türklerin Avrupa Birliği üyeliği konusunda düşünceleriniz nelerdir? Peki işitemiyorum, çok yaşlıyım, duymuyorum. Yaşlı bir hanım bir dakika önceki konuşmaları duymakta zorlanmamıştı. Orta yaşlı bir başka hanım yanımıza gelip bir süre sohbet ettikten sonra mikrofonu uzattığımızda özür dilerim İngilizcem yeterli değil diyecek. Bir adam soruyu dikkatle dinleyip din uluslar için çok önemlidir ve Türkiye'nin dini bizden değil diyecek. Hristiyanlığın kalesi Avrupa Birliği'ni dinin üzerine inşa etmişti. Birlik kurulurken oluru Vatikan vermişti. İslam en büyük tehlikeydi. 400 yıl önce az daha işgal edileceklerdi. Bir zamanlar komünizm tehlikesine karşı birleşik bir Avrupa yaratmak gerekmişti. Şimdi tehlikenin adı İslamiyet'ti. Birleşik Avrupa'ya bir birleşik kilise gerekti. Binlerce yıldır kavgalı mezhepler bir araya gelecekti. İslam'a ve Doğu kültürlerine karşı kurulacaktı. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye'ye hayal satanların kendilerini ve misyonlarını bir daha gözden geçirmeleri şarttı.